Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 27. Ayrım. 13. Özellikle tanıdık gelen hiçbir şey göremiyordu Eve. Geceliğin gelmiş olduklarını düşündü. Gece olabilirdi. Otobüsle olabilirdi. Lanet olsun, ne fark ederdi ki? Şehrin kendisi büyük bir yüzleşme filan değildi. Tüm soruların cevaplandığı ani bir tezahür yoktu. Bütün soruların cevaplanmasını isteyip istemediğini bilmiyordu bile. Sadece bu tek şeyi yapması gerekiyordu. Bu tek şeyi yapmak istiyorum diye düzeltti Eve. Ama aracın içini gayet serin tutan klimaya rağmen sırtından süzülen ter damlasını hissetti. Rourke kaldırıma yanaştı. İtiraz yüklü bir ifadeyle yaklaşmaya başlayan kapı görevlisine doğru elini kaldırarak durdurdu. Acele etme dedi Eve. Sen hazır olduğunda gireceğiz. Otel, dalgalı kiremitten örülmüş çatısıyla sade bir binaydı. Ama dış cephesi hoş bir pembeyle kaplanmıştı. Eski parlak ve korkunç tabela yerine artık gölgeli sütunlarla süslü kemeraltı bir giriş ve içi rengarenk çiçeklerle dolu beton kaldırım saksıları vardı. Burası olduğundan emin misin? Eve Rourke'un hafifçe elini okşadığını hissetti. Evet, elbette eminsin. Fakat böyle gözükmüyordu. 2040'ların sonunda büyük bir tadilat geçirmiş. Görünüşe göre bu alanın çoğu aynı muameleyi görmüş diyebiliriz. İçerisi de aynı değildir. Muhtemelen vakit kaybı ve benim şu anda Dune konusunda yerel polisle konuşmam gerekli. Rourke hiçbir şey söylemedi. Sadece konuşmaya devam etmesini bekledi. Çok korkuyorum. Tanrım, deli gibi korkuyorum. Ağzımda yutkunacak kadar tükürük kalmadı. Eğer bu işle ilgili bir şey olsaydı beklemeden yapardım. Sen kapıya doğru git. Birlikte kapıya doğru gideceğiz. Rourke uzanarak Eve'in elini tekrar öptü. Çünkü buna kendisi de ihtiyaç duyuyordu. Birlikte bir sürü şeyi aştık. Bunu da aşabiliriz. Pekala. Eve derin bir nefes aldı. Pekala. Kapıyı açarak arabadan indi. Rourke'un kapı görevlisine ne söylediğini ya da ne kadar para verdiğini bilmiyordu. Ama araba park edildiği yerde kaldı. Eve'in kafasının içinde korkudan, adrenalinden ve dehşetten olduğunu bildiği bir gürleme vardı. Gürleme, lobiye girerlerken işitmesini azaltacak şekilde kafasının içindeydi hala. Yerler mavi renkte taşla döşenmişti ve Eve için bir sınavın içinden ilerliyormuş hissini artırıyordu. Lobide estetik bir şekilde yerleştirilmiş güzel oturma alanları, tek tarafa doğru açılan gümüş metal kapılı iki asansör ve iki köşesinde aydınlık yüzlü iki genç görevlinin bulunduğu uzun bir resepsiyon masası vardı. Masanın ortasında da koca bir kase dolusu şeker vardı. O zamanki resepsiyonistin tuhaf gözleri vardı. Eve düzenli ve şık resepsiyon bölümüne baktı ve önceden bir droidin çalıştığı pis sıçan deliğini anımsadı. Gözlerinden biri dönüp duruyor, diğeri doğruca sana bakıyordu. Kokuyordu, yanık gibi kokuyordu. Lanet droidin bazı devreleri yanmış. O öyle demişti. Sen buradan bir yere kıpırdama küçük kız. Çantaların yanında dur ve ağzını kapalı tut. Sonra droidin yanına gidip bir oda tutmuştu. Hangi odayı? 911. Acil hat. Sakın 911'i arama. Yoksa seni canını çıkartana kadar döver. Ah Tanrım! Bana bak. Eve, bana bak. Eve, Rourke'un yüzüne baktığında birçok şey gördü. Endişe, öfke ve acı. Yapabilirim, tamam, gerçekten yapabilirim. Resepsiyon masasına doğru bir adım attı, sonra Rourke'un elini kavradığını hissetti. İyi öğlenler. Kadın görevli, hoş geldiniz yüklü bir surat ifadesiyle gülümsüyordu. Bugün mü giriş yapacaksınız? 911 numaralı odayı istiyoruz, dedi Rourke. Rezervasyonunuz var mı? 911 diye tekrarladı Rourke. Kadının gülümsemesi biraz soldu ama bilgisayarda çalışmaya başladı. O odamız bu akşam gelecek bir konuğumuz için rezerve edilmiş. Eğer mutfağı olan başka bir oda isterseniz... Rourke, Eve'in elinin cebine doğru gittiğini, rozetine doğru uzandığını biliyordu. elini sıkarak durmasını işaret etti. 911 numaralı odayı istiyoruz. Rourke kadını çoktan tartmıştı. Bazılarına rüşvet verirdiniz, bazılarını rahatsız ederdiniz, bazılarına yağ çekerdiniz. Geri kalanları ise sadece ezip geçerdiniz. Adım Rourke. Karım ve ben bir süre için 911 numaralı odayı istiyoruz. Eğer bu konuda bir sorun varsa müdürünüzle konuşun. Bir dakika bayım. Kadının yüzü artık o kadar cana yakın değildi ve sesi sen baş belasının tekisin tonunda çıkıyordu. Arka taraftaki bir kapıdan çıktı. Yaklaşık 20 saniye sonra başka bir adam kadının önünde hızla kapıdan girdi. Gecikme için özür dileriz Bay Rourke. Korkarım görevlim durumu anlamamış. Geleceğinizden hiç haberimi... Odaya ihtiyacımız var. 911 numara. Anladığınızı umuyorum. Elbette, elbette. Gergin parmaklarını bilgisayar ekranında gezdirdi. Sizin için mümkün olan her şeyi yaparız. Yolcu Hanım'a hoş geldiniz. Angelina, Bay Rourke için kilit kodunu ve misafir paketini hazırla lütfen. İki restoranımız var diye devam etti adam. Akşam yemeği için Mark harikadır ve bir şeyler atıştırmak için de Coral'ı tavsiye ederim. Sizin için rezervasyon yaptırmamı ister misiniz? Gerekli olmayacak. Sunset Long gündüz 11'den gece 2'ye kadar açıktır. Hediyelik eşya mağazamızda çok çeşitli hediyelikler, biblolar, süsler, kıyafetler, atıştırmalıklar ve türlü gereçler bulabilirsiniz. Kelimeler dudaklarından dökülüp duruyordu ve hafif bir dehşet içindeymiş gibi bir hali vardı. Eşiniz ve siz acaba ne kadar kalmayı planlıyorsunuz? Çok değil. Rourke kredi kartını uzattı. Ah evet teşekkürler. Ben bunu geçireyim. Dallas'ta kaldığınız süre boyunca planlamalarınız ve ihtiyaçlarınız konusunda emrinizdeyiz. Ulaşım, çevre gezileri, tiyatro. Sadece oda lütfen. Elbette. Evet elbette. Adam kredi kartını verdikten sonra kilit kodunu ve misafir paketini uzattı. Valizlerinizi taşıtmamızı ister misiniz? Hayır. Rahatsız edilmek istemiyoruz. Bunu sağlayabilir misiniz? Ian ve Rourke asansöre doğru ilerlerken adam, elbette, evet, eğer bir şeye ihtiyacınız olursa herhangi bir şeye diye arkalarından sesleniyordu. Odayı şipşak bir seks için tuttuğumuzu düşünüyor bence, dedi Ian. Burası senin değil, değil mi? Hayır ama kesinlikle satın alıp almayacağımı merak ediyor. Asansör kapıları kocaman, iştahlı bir ağız gibi esniyerek açıldı. Eve içeri girdi. Rozetimi kullanabilirdik, ismini vermene gerek kalmazdı. Öylesi çok kolay olurdu. Sanırım, her neyse senin onlarla uğraşmanı izlemek kafamı dağıttı. 10 saniye daha uzatsan adam zırvalamaya başlayacaktı. Asansör kapıları tekrar açıldı. Eve olduğu yerde kalarak önünde uzanan sessiz koridora baktı. Karanlıktı demeyi başardı bir süre sonra. Galiba karanlıktı ve babam çok öfkeliydi. Ama o kadar fazla yer var ki, yani başka bir yerle karıştırıyor olabilirim. 2 kere odanın dışını gördüm. İlki onunla birlikte girerken, diğeri yalnız başıma çıktığımda. Bundan eminim. Diğer odaların dışını da sadece girerken ve ayrılırken görüyordum zaten. Artık seni bir odaya kilitleyemez. Hayır, kilitleyemez. Eve sırtını ve omuzlarını dikleştirerek koridora çıktı. Islak çorap gibi kokuyordu. Öyle düşünmüştüm. Islak, pis çoraplar diye düşünmüştüm ve çok yorgundum. Karnım çok açtı. Onun gidip yiyecek bir şeyler getirmesini umuyordum. Ama daha çok sadece dışarı gitmesini istiyordum. Şu taraftan. Eve sola doğru işaret etti. Soldan 5. odaya doğru ilerlediler. Çok korkuyorum. Sakın kaçmama izin verme. Kaçmayacaksın Eve. Rourke Eve'in yüzünü kendine doğru çevirdi ve dudaklarına hafif bir öpücük kondurdu. Sen hep ondan daha güçlüydün. Her zaman. Haklı olup olmadığını göreceğiz. Hadi aç. Sadece o kapıdan geçeceksin dedi kendine Eve. Yapacağın şey bu. Kapının diğer tarafında ölümün onu da almayı umut ederken beklediğini bilerek kaç kez yapmıştı bunu kim bilir. Bu kez kapının diğer tarafında hayaletlerden başka bir şey yoktu. Odaya adım attığında kafasındaki uğultular neredeyse çığlık halini almıştı. Derli toplu, temiz ve hoş dekore edilmiş bir odaydı. Sahte çiçek aranjmanlarının yanındaki alçak bir masada, dekoratif bir şekilde dizilmiş müzik ve film diskleri vardı. Yerler bej rengi bir halıyla kaplanmıştı. Halının altında kan izleri var mıdır diye merak etti Eve. Babasının kanı hala orada mıydı? Yatağın üzerinde Eve'in gelincik desenli olabileceğini düşündüğü bir yatak örtüsü vardı. Bir köşe çalışma alanı olarak düzenlenmişti ve küçük ama işlevsel bir iletişim merkezi yerleştirilmişti. Ufak mutfak bir yemek tezgahıyla uyuma alanından ayrılmıştı. Tezgahın üzerinde içinde iştah açıcı görünümlü meyvelerle dolu bir kase vardı. Eve pencereden başka bir bina daha görebiliyordu ama üzerinde bir tabela, ışıklı harfler, puslu kırmızı bir ışık filan yoktu. Anlaşılan baştan dekore etmişler. Başarısız espri girişimi zihninde yankılandı. Hiç böyle yerlerde kaldığımızı hatırlamıyorum. Yani bu kadar hoş. Bunun gibi temiz ve bakımlı. Zaten iki kişilik oda oluyordu ve kendi yatağımda yatabiliyordum ama bazen yerde yatıyordum, yerde uyurdum. Eve'in bakışları yere doğru indi. Sonra hemen kaldırdı. Eğer izin verirse kendini orada, yerde ince bir battaniyenin altına kıvrılmış yatarken görebilirdi. Soğuk, iklim kontrolü bozuk. Öyle soğuk ki kemiklerim donuyor. Sıcak su yok ve soğuk suda yıkanmak canımı yakıyor. Ama kokusunu üzerimden atmam gerek. Kokusunu almak üşümekten çok daha kötü. Şeyden sonra bana, Eve titreyerek kollarını bedenine sardı. Eve'in olayları hatırlamasını, her şeyi tekrar yaşamasını izlemek Rourke'un içine esiyordu. Kalbine keskin bir şeyin saplandığını hissediyordu. Eve'in gözleri büyüdü, bakışları bulanıklaştı ve rengi solmaya başladı. Solmaktan öte neredeyse şeffaf bir ton kazanmıştı. Şurada uyurdum. Uyumaya çalışırdım. Camdan bir ışık gelirdi, yanıp sönen bir ışık. Kırmızı sonra siyah. Kırmızı sonra siyah. Ama kırmızı hep bir sis gibi içeride kalıyor. Babam hep bir yerlere gidiyor. Gitmesi gereken yerler, görmesi gereken insanlar var. Bir fare gibi sessiz ol küçük kız, yoksa yılanlar gelir. Bazen seni bütün bütün yutarlar. Yılanlar öyle yapar. Canlı canlı yılanın midesine inersin. Orada çığlık atıp durursun. Yüce Tanrım! Rourke küfür etmemek için kendini zor tuttu ve yumruklarını cebine soktu. Şu anda karısı olan o küçük çocuğa yaşatılan dehşet için cezalandıracağı, dövüşeceği kimse, yapabileceği hiçbir şey yoktu. Odaya biri geldiğinde benim banyoda beklemem gerek. Çocukların görülmemesi, duyulmaması gerekir. Odaya kadın getirdiğinde onlara da bana yaptıklarını yapıyor. Onlara yaptığında sorun yok, kadınlar ağlamıyor ya da durması için yalvarmıyor. Tabii onlara vurmadığı zamanlar. Ama ben yine de yaptıklarını duymayı sevmiyorum. Eve elleriyle kulaklarını kapadı. Aynı kadınları getirmiyor, çok güvenli değil. Bazen sarhoş, yeterince sarhoş olduğu zamanlar oluyor. Ama her zaman değil. Sarhoş olmadığında canımı yakıyor. Benim canımı yakıyor. Eve farkında olmadan elini bacaklarının arasına koyarak hafifçe sallanmaya başladı. Eğer karşı çıkarsam, ağlarsam, çığlık atarsam, durması için yalvarırsam daha çok canımı yakıyor. Yapmam gereken şey bu. Öğrensen iyi edersin küçük kız. Çok yakında masraflarını çıkarmaya başlayacaksın. Sana söylediklerimi iyi öğren. Eve Rourke'a doğru baktı ama onun ötesinde bir yere doğru bakıyor gibiydi. Sonra geriye doğru bir adım attı. Artık gelincikleri, diğer güzel çiçekleri ya da temiz bej renkli halıyı görmüyordu. Çok üşüyorum. Çok açım. Belki geri dönmez ama hep geri geliyor. Belki kötü bir şey gelir başına ve geri dönmez. Sonra belki ben de ısınabilirim. Öyle açım ki. Eve mutfağa doğru ilerledi. Hiçbir şeye dokunmamam gerek. O izin vermeden yemek yiyemem. Bana yemek vermeyi yine unuttu. Peynir var. Yeşil ama yeşil kısmı kesersen sorun yok. Belki biraz yersen fark etmez. Öğrenirse beni döver, fakat nasıl olsa dövecek ve çok açım. Yememem gerektiğini unutuyorum. Çünkü açım ve daha fazlasını istiyorum.
Daha fazlasını istiyorum. Tanrım, Tanrım geliyor.
Eve'in yumruk şeklinde tuttuğu eli açıldı. Yere düşen bir bıçak sesi duydu.
Sen ne yapıyorsun orada küçük kız?
Hızlı düşünmem, bir şey söylemem lazım ama bir faydası yok. Biliyor ve çok sarhoş değil. Yüzüme vuruyor. Ağzıma kan tadı geliyor ama ağlamıyorum. Belki durur. Ancak durmuyor ve bu kez yumruk atmaya başlıyor. Yere düşüyorum.
Eve dizlerinin üzerine düştü.
Durması için yalvarmaya başlıyorum. Elimde değil. Dur lütfen, yapma. Lütfen, lütfen, çok acıyor. Eğer karşı koyarsan beni öldürecek ama elimde değil. Çok canım yanıyor. Ben de onun canını yakıyorum.
Eve ellerine baktı. Onun yüzünü tırmalamak için tırnaklarını kullandığını, nasıl ulumaya başladığını hatırlıyordu. Onun ulumasını duyabiliyordu.
Kolum!
Eve kolunu tuttu. O toy kemiğin tok bir sesle kırıldığını duydu. Beyninde yankılanan korkunç acıyı hissetti.
İçime girmeye çalışıyor, zorla iteliyor. Nefesi yüzümde, nefesinde pis yanık şeker kokusu var. Naneli,
diye hatırladı belli belirsiz.
Viski ve naneli bir şeyler. Korkunç. Tam suratıma doğru. Suratı tam burnumun dibinde. Ona Rick ya da Richie diyorlar. Tırmaladığım yerlerinden kan akıyor. Onun da kanı akabiliyor. Onun da canı yanabiliyormuş.
Eve artık ağlıyordu. Gözyaşları yanaklarından aşağı doğru süzülüyordu. Rourke onu, kabusunu tekrar sonuna kadar yaşamasını izlemekten başka çaresi olmadığını bilerek izlerken, içindeki her hücrenin acıdığını hissetti.
Elimde bıçak var. Yere düşürdüğüm bıçağı kavruyorum. Sonra bıçak, onun içinde. Hafif bir delinme sesiyle içine giriyor. Artık bağırıyor ve durdu. Bıçak onu durdurdu. O yüzden bir daha sokup çıkarıyorum. Bir daha, bir daha. Yan devriliyor fakat ben durmuyorum. O durdu ama ben durmuyorum, duramıyorum. Gözlerini dikmiş bana bakıyor ama ben durmayacağım. Kan, her tarafı kan içinde. Benim her yerim de kan içinde, her yerim onun kanıyla kaplı.
Eve, genç kadın elleri ve dizleri üzerinde artık vahşi bir hayvan gibi hırlıyordu. Rourke onun önüne eğilerek ellerini eline aldı. Eve ellerini çekmeye çalıştı fakat Rourke daha sıkı kavradı. Ama kendi elleri bile titriyordu. Burada kal, benimle kal, bana bak. Eve acı içinde titredi ve nefes alışverişlerini düzeltmeye çalıştı.
İyiyim, kan kokusunu alabiliyorum.
Ağlamaya başlayarak kendini Rourke'un kollarına bıraktı.
Tanrım, sen alamıyor musun?
Artık gidiyoruz, seni buradan götürüyorum.
Hayır, sadece sarıl bana, sarıl. Nasıl bir şey olduğunu hatırlıyorum. Artık insan gibi hissetmiyordum. Hepimizin içinde olan o vahşi hayvan dışarı çıkmış gibiydi. Sonra sürünerek şuraya gittim.
Eve o köşeye bakarken hala titriyordu. Ama o anı, kendini o anı yaşarken görmek için zorladı.
Uzun süre onu izledim. Kalkıp beni yaptıklarıma pişman etmesini bekledim. Ama kalkmadı. Hava aydınlanınca doğruldum. Soğuk suyla üzerimdeki kanı temizledim. Bir çanta hazırladım. Böyle bir şey düşündüğüme inanabiliyor musun? Canım yanıyordu. Kolum ve tecavüzden acıyan diğer her yer. Ama hepsi şokun altına gömülmüştü. Yine de asansörü kullanmadım. Neyse ki o kadar kafam varmış. Merdivenlerden indim. Gizlice indim ve dışarı çıktım. Dışarının çok parlak olduğunu ve gözlerimin yandığı dışında pek bir şey hatırlamıyorum. Çantayı bir yerde kaybetmiş olmalıyım, hatırlamıyorum. Sadece yürüdüm, yürümeye devam ettim.
Eve hafifçe gerileyerek Rourke'un yüzüne baktı.
Bana hiç ismimle seslenmezdi. Çünkü bir ismim yoktu. Şimdi hatırlıyorum. Bana isim vermeye bile tenezzül etmemişlerdi. Çünkü ben onların gözünde bir çocuk filan değildim. Ben nesneydim sadece. Bir şey. Annemi hatırlamıyorum fakat babamın nasıl olduğunu hatırlıyorum.
bana ilk kez dokunurken ne söylediğini hatırlıyorum. Asla unutmamamı söylediği şeyi. Beni bu yüzden yanında tutuyormuş ve her şeyi öğrendiğimde masraflarımı çıkarmaya başlayacakmışım. Beni satacaktı. Küçük bir kadın gibisi yoktu. O yüzden bir an evvel mızmızlanıp ağlamadan içime almayı öğrensem iyi olurmuş. Bana lanet olasıca bir sürü yatırım yapmış ve borcumu ödeyecekmişim. Burada başlayacaktık, burada Dallas'ta. Çünkü 8 yaşındaydım ve ekmeğimi kazanmaya başlamak için yeterli bir yaştı. Her şey burada sona erdi. Rourke, Eve'in yüzündeki yaşları sildi. Ve başlayan şey Eve, sen oldun. 27. ayrımın sonu, sayfa 269, devamı 28. ayrımda.